Ayrım 2.
Çelik başlıklı bir subay girdi içeri. Rütbesi ancak omuzlarındaki işaretlerden anlaşılıyordu. Subayın arkasında siyah iş giysili ufak tefek bir adam vardı. Orta yaşlıydı albay. Kır saçlı, sert bakışlı, yorgun görünüşlüydü. Bir askere yaraşan dik ve geniş omuzlarına karşılık gözlerinde sıradan bir askerin boş ve anlamsız bakışlarından en küçük bir iz bile yoktu. Yanındaki adamın başı cavlaktı. Pembe pembe yanakları, küçük küçük kara gözleri, etli, kalın dudakları vardı. Albay Lancer çelik başlığını çıkardı, eğilerek "Ekselansları" dedi. Bayan Ordon'a doğru dönüp eğildi, "Hanımefendi" dedi. Sonra askere "Kapıyı örtün onbaşı" diye emir verdi. Joseph tez elden kapıyı kapatıp küçük de olsa bir utku kazanmışçasına askere baktı. Lancer soru dolu gözlerini doktora çevirdi. Belediye başkanı Ordon, "Doktor Winter" dedi. Albay resmi bir görevli mi diye sordu. Bir doktor yalnızca efendim. Aynı zamanda kasabanın tarihçisi olduğunu da söyleyebilirim. Lancer hafifçe eğilerek doktoru selamladı. Doktor Winter dedi. Saygısızlık olarak almazsanız tarihinizde yepyeni bir yaprak açıldığını belirtmek isterim. Belki de Doktor Winter hafifçe gülümseyerek belki de birçok yapraklar açılacaktır dedi. Albay yanındaki adama doğru dönerek sanırım Bay Coral'ı tanıyorsunuzdur dedi. Belediye başkanı, George Coral mı? Elbette tanıyorum dedi. Nasılsın George? Doktor Winter çarçabuk araya girdi çok resmi bir sesle. Ekselansları dedi. Arkadaşımız George Coral, kasabanın düşman eline geçmesine yardımcı olmuş. Veli nimetimiz George Coral, askerlerimizi bilerek tepelere göndermiş. Soframızın konuğu George Coral, kasabadaki tüm silahlarında bir listesini çıkarmış. Dostumuz George Coral. Coral öfkeyle, inandığım yola baş koymuşum ben. Onurlu bir davranıştır bu. Dedi. Ordan'ın ağzı şaşkınlıktan bir karış açılmıştı. Bir süre öyle durduktan sonra umutsuz bir tavırla gözlerini Winter'den Coral'a çevirdi. Doğru değil bu dedi. George bu doğru olamaz. Soframda oturdun birlikte içki içtik. Hastanenin yapımında bana yardım ettin doğru olamaz bu. Gözlerini kırpmaksızın Coral'a bakıyordu. Coral bu bakışa düşmanca gözlerle karşılık verdi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra belediye başkanının yüzü yavaş yavaş gerildi. Gövdesi kas katı kesilmişti. Resmi bir tavırla Albay Lancer'a dönüp "Bu beyefendinin yanında konuşmak istemiyorum." dedi. Coral, "Burada bulunmak hakkım." dedi. "Öbürleri gibi askerim ben de. Bir tek üniformam yok." Belediye başkanı "Bu beyefendinin yanında konuşmak istemiyorum." diye yineledi. Albay Lancer, "Şimdi bizi yalnız bırakın lütfen Bay Coral." dedi. Coral, "Burada bulunmak hakkım." dedi yeniden. Lancer kesin bir sesle "Burayı terk edin lütfen Bay Coral." diye yineledi. "Üstlerinizin buyruğuna karşı mı çıkıyorsunuz yoksa?" "Hayır efendim." "Lütfen gidin Bay Coral." dedi Albay Lancer. Coral belediye başkanına öfkeli gözlerle baktı sonra dönüp hızla dışarı çıktı. Doktor Winter yüzünde gülücükler saçarak "Tarihimde bir paragraflık yer tutacak önemli bir olay bu." Albay Lancer doktora kızgın kızgın baktı ama ses de çıkarmadı. Tam o sırada sağdaki kapı açıldı. Saman rengi saçlarıyla gözleri kıpkırmızı olmuş eni öfkeli yüzünü içeri uzattı. Arka avluda askerler var hanımefendi. Orada dikilmiş duruyorlar. Bayan Ordon buz gibi bir sesle eni söyleyeceğim bir şey varsa Joseph'e anlat. O iletsin bize dedi. İçeri girmeye çalışıp çalışmayacaklarını nereden bilecektim dedi eni. Kahvenin kokusunu aldılar. Eni peki hanımefendi diyerek çekildi eni. Albay oturabilir miyim dedi. Sonra açıklama yaptı. Günlerdir bir dirhem uyku girmedi gözümüze. Belediye başkanı uykudan uyanır gibi. Evet dedi elbette buyurun oturun. Albay hanımefendiye baktı. Hanımefendi oturduktan sonra yorgunluğunu dile getiren bir hareketle koltuğa çöktü. Belediye başkanı hala uyur gezer gibi ayakta duruyordu. Albay elimizden geldiğince iyi geçinmek istiyoruz diye söze başladı. Görüyorsunuz efendim bu olay her şeyden önce ticari bir girişime benziyor. Buradaki kömür madenine ve balıklara gereksinim duyuyoruz. Olabildiğince az sürtüşmeye neden olup dostça geçinmeye çalışacağız. Belediye başkanı olan bitenden hiç haberimiz yok dedi. Ülkenin geri kalanı ne durumda? Tümüyle ele geçirildi diye karşılık verdi albay. Planımız çok kusursuzdu. Hiç direniş olmadı mı? Albay belediye başkanına acıma dolu gözlerle baktı. Olmasaydı keşke. Evet direnme oldu ama sonuçta bir sürü kan aktı. Bu harekatı büyük bir özenle planlamıştık. Ordon sorusunu üsteledi. Ama direniş oldu öyle değil mi? Evet ama direnmek aptallıktı. Tıpkı burada olduğu gibi anında yok edildi direnenler. Direnmek aptallıktı çok da üzücü oldu sonuçları. Doktor Winter belediye başkanının bu konudaki kaygısını paylaşıyordu. Evet dedi, aptallıktı. Ama yine de direndiler. Albay Lancer yalnızca birkaç kişi, onlar da öldürüldü diye karşılık verdi. Halk genel olarak çok sakin. Doktor Winter, halk olup biteni anlamış durumda değil dedi. Yavaş yavaş anlıyorlar dedi Lancer. Yeniden bir aptallık yapmayacaklardır. Boğazını temizledi, sesi sertleşti. Şimdi efendim hemen konumuza girelim. Gerçekten çok yorgunum. Ama uyumadan önce gerekli düzenlemeleri yapmam gerekli. Koltuğunda öne doğru eğilerek askerden çok mühendisim ben dedi. Bu olayda bir yeri ele geçirmekten çok mühendislikle ilgili bir iş. Kömürün çıkarılıp gönderilmesi gerekiyor. Teknisyenlerimiz var. Ama bura halkı da madeni işletmeyi sürdürecektir. Anlamışsınızdır söylediğimi umarım. Sert önlemlere başvurmak istemiyorum. Ordon, evet söyledikleriniz yeterince açık dedi. Ama ya halk madeni işletmek istemezse? Albay, umarım isterler dedi. İstemek zorundalar. Bize kömür gerek. Ama ya istemezlerse? İstemeleri gerek. Uysal bir halk gördüğüm kadarıyla. Başlarına dert açılsın istemeyeceklerdir. Belediye başkanının yanıtını bekledi ama hiçbir karşılık alamayınca öyle değiller mi efendim diye sordu. Belediye başkanı Ordon dudaklarını büzerek bilmiyorum efendim dedi. Kendi hükümetlerinin yönetimi altında çok uysaldırlar. Sizin yönetiminiz altında ne yapacaklarını bilemem. Burası hiç düşman çizmesi altına girmemiş bir topraktır. 400 yıldır başımıza buyruk yaşıyoruz. Albay bunu biliyoruz dedi çarçabuk. Bu nedenle iç yönetiminize karışmaya niyetimiz yok. Belediye başkanlığınız sürecek. Buyrukları siz vereceksiniz. Ceza ve ödül dağıtma işi sizin yetkinizde kalacak. Böylelikle halk sorun yaratmayacak. Belediye başkanı Ordon, Doktor Winter'a baktı. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum dedi Doktor Winter. Olacakları izlemek ilginç olacak. Bence bir sürü sorun çıkacaktır ortaya. Bu halk gerektiğinde çok acımasız olabilir. Belediye başkanı Ordon, ben de bilmiyorum dedi. Albay'a döndü. Ben de bu insanlardan biriyim komutan. Ama yine de ne yapacaklarını bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Ya da belki sizin ve bizim bildiklerimiz dışında bir şeyler olur. Bazı insanlar atanmış önderleri onaylayıp onlara boyun eğerler. Ama beni halkım seçti. Beni onlar belediye başkanı yaptılar. Bu görevden de onlar alabilir. Sizinle işbirliği yaptığımı düşünürlerse belki de görevden alacaklardır beni. Bilemiyorum. Albay onların boyun eğmelerini sağlarsanız onlara hizmet etmiş olacaksınız dedi. Hizmet mi? Evet hizmet. Onları zarar görmekten korumak sizin göreviniz. Eğer ayak değerlerse başları derde girer. Anlıyorsunuz sanırım. Bu kömüre gereksinimimiz var. Önderlerimiz bu işin nasıl yapılacağını söylemiyorlar bize. Yalnızca kömürü çıkarıp göndermemizi buyuruyorlar. Ama sizin halkınızı kollamanız gerek. Onları çalıştırmak, böylelikle de güvenliklerini sağlamak zorundasınız. Belediye başkanı ama ya güven içinde olmak istemezlerse diye sordu. O zaman onlar adına düşünmesi gereken sizsiniz. Ordon biraz övünürcesine halkın başkalarının kendi adına düşünmesinden hoşlanmaz dedi. Belki de sizin halkınızdan değişikler. Kafam hala karmakarışık ama bundan kesinlikle eminim. Bu arada Joseph içeri girmiş öne doğru eğilerek ayakta bekliyordu. Bir şeyler söylemek için kıvrandığı belliydi. Hanımefendi, ne var ne oluyor Joseph dedi. Gümüş sigaralığı getirsene. Bağışlayın hanımefendi dedi Joseph. Bağışlayın ekselansları. Belediye başkanı ne istiyorsun diye sordu. Eni diye karşılık verdi adam. Öfkeden küplere bindi. Hanımefendi sorun nedir dedi. Eni arka avluda askerlerin durmasından hoşlanmıyor. Albay bir sorun mu yaratıyorlar diye sordu. Kapının aralığından Eni'ye bakıyorlar dedi Joseph. Eni bundan nefret eder. Albay buyrukları yerine getiriyorlar yalnızca dedi. Kimseye bir zararları dokunmaz. Eni kendisine bakılmasından nefret eder dedi Joseph. Hanımefendi Joseph Eni'ye dikkat etmesini söyle dedi. Joseph başüstüne hanımefendi diyerek dışarı çıktı. Albayın yorgunluktan gözleri kapanıyordu. Bir şey daha var ekselansları dedi. Kurmaylarınla birlikte burada kalabilir miyiz? Belediye başkanı Ordon bir an düşündü. Küçük bir yer burası dedi. Çok daha geniş, rahat yerler var. Joseph elinde gümüş bir sigaralıkla döndü. Kutuyu açıp albaya sigara tuttu. Albay bir sigara aldığında Joseph gösterişli bir tavırla sigarayı yaktı. Albay sigaradan derin bir nefes çekti. Konu bu değil dedi. Kurmayların yerel yöneticiyle aynı çatı altında kalması daha yumuşatıcı bir etki yaratıyor. Yani, dedi Ordon, halk işbirliği yapıldığını düşünecek, öyle mi? Evet, öyle sanırım. Belediye başkanı Ordon umutsuz bakışlarını Doktor Winter'a çevirdi. Winter'ın şu anda elinden kuru bir gülümsemeyle karşılık vermekten başka bir şey gelmiyordu. Ordon yumuşak bir sesle, bu onuru geri çevirme olanağın var mı? Dedi. Korkarım hayır, dedi albay. Önderlerimizin buyruğudur bu. Halk bundan hiç hoşlanmayacak, dedi Ordon. Hep halktan söz ediyorsunuz. Halk silahsız, halkın söz hakkı yok. Belediye başkanı Ordon başını iki yana salladı. Anlamıyorsunuz komutan, dedi. Kapıdan öfkeli bir kadın sesi duyuldu. Bu sesi bir gürültü ve bir adamın çığlığı izledi. Joseph fırtına gibi içeri daldı. Eni kaynar su atıyor, dedi. Öfkeden kan beynine sıçramış. Odanın dışında sağa sola verilen buyruklarla ayak sesleri duyuldu. Albay Lancer sıkıntıyla yerinden kalktı. Uşaklarınıza söz geçiremiyor musunuz efendim? Diye sordu. Belediye başkanı Ordon gülümsedi. Çok az, dedi. İşler yolunda gittiğinde çok iyi bir aşçıdır Eni. Sonra Joseph'e döndü. Yaralanan oldu mu? Diye sordu. Su çok kaynadı efendim. Albay Lancer, görevimizi yapmak istiyoruz yalnızca, dedi. Bu bir mühendislik işi. Aşçınızı yola getirmeniz gerek. Yapamam, dedi Ordon. O zaman işten ayrılır. Olağanüstü bir durum, bu işi bırakamaz. O zaman da kaynar su döker, dedi Doktor Winter. Kapı açıldı, eşikte bir asker durdu. Bu kadını tutuklayacağız mı komutanım? Yaralanan var mı, diye sordu Lancer. Evet efendim, iyice haşlandılar, biri de yandı, kadın elimizde komutanım. Lancer ne yapacağını bilemeden bir sürü askere baktı. Sonra bırakın kadını, dedi. Siz de avludan çekilin. Baş üstüne komutanım. Kapı askerin ardından kapandı. Lancer, kurşuna dizdirebilirim onu, deliye tıktırabilirim, dedi. O zaman aşçısız kalırdınız, dedi Ordon. Bakın, dedi albay, bize halkınızla iyi geçirmemiz için buyruk verildi. Hanımefendi, özür dilerim efendim, dedi. Gidip askerlerin en iyi bir şey yapıp yapmadıklarına bakmalıyım. Sonra odadan çıktı. Lancer ayakta duruyordu şimdi. Çok yorgun olduğumu söyledim size efendim. Biraz uyumak zorundayım. Lütfen herkesin iyiliği için bizimle işbirliği yapın. Belediye başkanı Ordon karşılık vermeyince, herkesin iyiliği için, diye yineledi Lancer. Olur mu? Ordon, burası küçük bir kasabadır, dedi. Bilemiyorum. Halkın aklı karıştı. Benim de öyle. İşbirliği için çabalayacaksınız, değil mi? Ordon başını iki yana salladı. Bilmiyorum. Kasabalı ne yapmak istediğine karar verdiğinde büyük bir olasılıkla ben de bu karara uyacağım. Ama yetkili olan sizsiniz. Ordon gülümsedi. İnanmayacaksınız belki ama söylediğim doğrudur. Yetki kasabalınındır. Nasıl ve niçin olduğunu bilmiyorum ama öyledir işte. Bu sizin kadar hızlı harekete geçemememiz anlamına geliyor. Ama bir kez yön saptandığında hep birlikte hareket ederiz. Aklım çok karışık. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Lancer bezgin bir sesle, umarım birlikte iyi geçinebiliriz. Herkes için çok daha kolay olur bu. Size güvenebileceğimize inanmak istiyorum. Düzeni sağlamak için zor kullanmaktan hoşlanmıyorum. Belediye başkanı Ordon ses çıkarmadı. Umarım size güvenebiliriz, diye üsteledi Lancer. Ordon parmağını kulağına sokup elini salladı. Bilemiyorum, dedi. Hanımefendi kapıdan içeri girip, Eni'nin tepesi iyice atmış, dedi. Komşuya gitmiş, Kristin'le konuşuyor. Kristin de çok kızgın. Kristin Eni'den daha da iyi bir aşçıdır, dedi belediye başkanı. İkinci bölüm. Albay Lancer'ın karargahı belediye başkanının küçük konağında üst kata yerleşmişti. Karargahta albayın yanı sıra 5 subay vardı. Ufak tefek, ürkek görünüşlü, daha çok bir hesap adamı olan binbaşı Hunter, kendisi hep başkalarına dayanarak yaşadığı için herkesi ya kendisi gibi bağımlı ya da yaşaması yakışık almayan insanlar olarak görüyordu. Binbaşı Hunter mühendisti. Savaş olmasa onun buyruğuna adam vermek kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi. Çünkü binbaşı Hunter adamlarını sayılar gibi diziyor, sonra onları toplayıp çıkarıp çarpıyordu. Matematikçiden çok aritmetikçiydi. Ne şakadan anlardı, ne de müzikten. Dahası yüksek matematiğin gizemliliğinden payını almış da değildi. Ona göre insanlar tıpkı 6'nın 8'den ayrılışı gibi boy, kilo ya da renk olarak birbirlerinden ayrılıyorlardı. Başkaca ayrımlar ona göre çok önemsizdi. Birçok kez evlenmişti ama karılarının onu terk etmeden önce sinir hastası olmalarının nedeni bir türlü anlaşılamamıştı. Yüzbaşı Bentik tam bir ev erkeğiydi. Köpeklere, pembe yanaklı çocuklara ve Noel bayramına çok düşkündü. Yüzbaşılığı çoktan geride bırakmış olması gereken bir yaştaydı. ama anlaşılması güç bir tutku yoksunluğu nedeniyle bu rütbeye çakılıp kalmıştı. Savaştan önce İngiliz taşra soylularına hayrandı. İngilizler gibi giyinir, İngiliz köpekleri besler, İngiltere'de yapılmış piposuyla Londra'dan özel olarak getirttiği harmanlanmış tütünden içerdi. Bahçeciliği göklere çıkaran, sürekli olarak İngiliz ve Gordon türü av köpeklerin ustalıklarını karşılaştıran o taşra dergilerine aboneydi. Yüzbaşı Bentinck tüm dinlencelerinde Sussex'e giderdi. Budapeşte ya da Paris'teyken kendini İngiliz'e benzetmelerine bayılırdı. Savaş bütün bunları görünüşte değiştirmişti. Ama Yüzbaşı Bentinck öylesine uzun bir süre pipo çekmiş, baston kullanmıştı ki bunları bir çırpıda bırakamadı. 5 yıl önce bir kez The Times'a Midlands'taki çimenlerin yok edilmesine ilişkin bir mektup yazmış. Mektubu Edmund Titchwell Esk diye imzalamıştı. Üstüne üstlük The Times'da bu mektubu yayınlanmıştı. Yüzbaşı Bentinck, yüzbaşılık için ne denli yaşlıysa, yüzbaşı Loft da o denli gençti. Yetkin, kusursuz bir yüzbaşıydı yüzbaşı Loft. Yüzbaşılığı yaşıyordu. Hava yerine yüzbaşılığı çekiyordu içine. Yaşamının her anı askerceydi. Askerlik uğraşında zeytinyağının suyun üzerine çıkışı gibi büyük bir tutkuyla yükseliyordu. Topuklarını ancak dansçıların becerebileceği bir ustalıkla birbirine tokuştururdu. Askerliğin yolunu yordamını tüm inceliğiyle bilir, bilmekle de kalmayıp uygulardı. Askerce davranış kurallarını kendilerinden daha çok bildiği için generaller bile ondan çekinirdi. Yüzbaşı Loft, askerliğin hayvan yaşamındaki en gelişkin evre olduğunu düşünür, buna yürekten inanırdı. Tanrı'yı düşünecek olsa, onu yılda birkaç kez teğmenlerinin mezarlarına çelenk koyan, savaş anılarıyla yaşayan, yaşlı, apak saçlı, onurlu bir emekli general olarak canlandırırdı gözünde. Tüm kadınların üniformaya vurgun olduklarına inanırdı. Bunun tersinin olabileceği aklının ucundan bile geçmezdi. Olaylar olağan akışını sürdürürse 45 yaşına geldiğinde tuğ general olacaktı. Uzun boylu, soluk yüzlü, dantelli güzel şapkaları olan erkeksi kadınların ortasına çekilmiş resimleri gazetelerde yayımlanacaktı. Teğmen Prackle ile Teğmen Tonder, üniversite mezunu çiçeği burnunda gençlerdi. Günün politik anlayışıyla iyice yoğrulmuşlardı. Bir üstün insanın bulguladığı, yarattığı o büyük yeni düzene yürekten inanıyorlardı. Bu öylesine büyük bir düzendi ki sonuçlarını sınayarak doğrulama gereğini bile duymuyorlardı. Gözleri bir anda sulanan ya da çabucak öfkelenen duygulu gençlerdi bunlar. Teğmen Prackle cep saatinin kapağının altında mavi atlas kumaş parçasına sarılı bir tutam saç saklıyordu. Saç telleri sürekli olarak dağılıp saatin çarkını tıkadığı için zamanı öğrenmek amacıyla bir de kol saati kullanıyordu. Prackle dans için eşi bulunmaz bir kavalyeydi. Güleç yüzlü bir gençti. Yine de önderi gibi kaşlarını çatabilir, önderi gibi kuluçkaya yatmış tavuk benzeri derin düşünceleri dalabilirdi. Yoz sanattan tiksiniyordu. Bir sürü tabloyu kendi elleriyle parçalamıştı. Meyhaneye gittiğinde yanında bulunanların kara kalem resimlerini yapardı. Kimi kez bu resimler öylesine başarılı olurdu ki arkadaşları ona sanatçı olması gerektiğini söylerdi sık sık. Prackle'ın bir sürü sarışın kız kardeşi vardı. Onlarla kıvanç duyardı. Öyle ki bir kezinde kardeşlerinin aşağılandığını düşünüp ortalığı karıştırmıştı. Kardeşler ise bundan pek hoşlanmamıştı. Birinin tutup bir şeyler kanıtlamaya kalkışmasından, bu kanıtlama işinde de pek zorluk çekmemesinden korkmuşlardı. Teğmen Prackle görev dışındaki tüm zamanını Teğmen Tander'ın sarışın kız kardeşini ayartmayı düşünerek geçiriyordu. Teğmen Tander'ın kız kardeşi Teğmen Prackle'ın tersine saçını başını dağıtmayacak, daha yaşlı erkeklerle ilişki kurmaya can atan, tombulca oynak bir kızdı. Teğmen Tander soylu genç erkeklerin yoksul kızlara duyduğu kusursuz, yüce aşkı düşleyen, yüreği hüzün dolu bir ozandı. Düş gücü ancak yaşam deneyimince geniş olan tam bir romantikti. Kimi kez düşlerinde yarattığı esmer kadınlara içinden bir koşukla seslenirdi. Tüm özlemi savaş alanında ölmekti. Geride gözleri yaşlı ana babası, baş ucunda da yiğit ama gözleri buğulu önder olacaktı. Ölümünü sık sık düşlerinde canlandırırdı. Batan güneşin ölgün ışığı, kırık dökük askeri gelişlerde yansırken, çevresinde sesi soluğu çıkmayan, başları önlerine düşmüş adamları, kocaman bir bulutun üzerinde iri göğüslü valkiriler, dipnot, Valkyriler İskandinav bilgelik, tarım, şehir ve savaş tanrısı Odin'in habercileri, atlı silahlı savaşçı bakireler. Dört nala kalkmış. Analarla metresler tek bir bütün olmuşlar. Bu arada gerilerde Wagner'ın müziğini çağrıştıran bir gök gürültüsü gümbürdemekti. Ölürken söyleyeceği sözleri bile hazırlamıştı Tandır. Kurmaylar kurulunu oluşturan subaylar bunlardı işte. Her biri savaşı çocukların tavşan kaç, tazı tut oyunu gibi görüyordu. Binbaşı Hunter, savaşı evine, şöminesinin başına dönebilmek için yapılması gerekli bir aritmetik ödevi olarak düşünüyordu. Yüzbaşı Loft'a göre savaş iyi yetiştirilmiş genç bir erkeğe en yaraşan uğraştı. Teğmen Prackle ile Teğmen Thunder için hiçbir şeyin gerçek olmadığı düşsel bir evrendi savaş. Savaşları da o zamana değin hep oyun gibi olmuştu doğrusu. Yetkin silahlar, hazırlıksız, silahsız düşmanlara karşı kusursuz bir planlama. Hiç yenilgi yüzü görmemişlerdi. Yitirdikleri şey çok azdı. Herkes gibi koşullar zorladığında onlar da korkak ya da yürekli olabilirlerdi. Savaşın uzun bir gelecekte gerçekten ne olduğunu içlerinde bir tek Albay Lancer biliyordu. Lancer 20 yıl önce Belçika ve Fransa'da bulunmuştu. Bildikleri savaşın ihanet, kin, yeteneksiz generallerin her şeyi Arap saçına sevilmesi, işkence ve ölüm, hastalık ve bezginlik olduğunu, sona erdiğinde de yeni bıkkınlıklar ve kinler dışında hiçbir şeyi değiştirmediğini aklına getirmemeye çalışıyordu. Lancer kendi kendine verilen buyrukları yerine getirmekte yükümlü bir asker olduğunu söylüyordu. Soru sorması ya da düşünmesi istenmiyordu ondan. Görevi verilen buyrukları yerine getirmekti yalnızca. Geride kalan savaşın acı dolu anılarını, bu savaşın da ondan değişik olmayacağına ilişkin sarsılmaz inancını kafasından kovmaya çalışıyordu. Günde 50 kez bu değişik olacak diyordu kendi kendine. Bu çok değişik olacak. Geçit töreninde, kalabalıklarda, futbol maçlarında, savaşta biçimler belirginliğini yitirir, gerçekler gerçek dışı olur, insanın düşünce yetisini yoğun bir sis örtüsü kaplar. Gerilim, coşku, bıkkınlık, devinim, tümü birbirine geçerek kül rengi tek bir büyük düşe dönüşürler. Öyle ki bu düşten ayrıldığında insanları nasıl öldürdüğünü, onları öldürme buyruğunu nasıl verdiğini anımsamazsın bile. Sonra bu olaya tanık olmamış başkaları bu olayın nasıl olduğunu anlatırlar sana. Sen de evet anlaşılan öyleydi dersin. Belli belirsiz. Bu kurmaylar topluluğu belediye başkanı konutunun üst kadındaki 3 odayı almıştı. Portatif yataklarını, battaniyelerini, eşyalarını yatak odalarına yerleştirmişlerdi. Yatak odalarının yanında giriş katındaki konuk odasının tam üstündeki odayı da bir tür subay kulübüne çevirmişlerdi. Oldukça gösterişsizdi bu lokal. Odada birkaç koltuk, bir de masa vardı. Burada mektup yazıyorlar, gelen mektupları okuyorlardı. Birbirleriyle konuşuyorlar, kahve içiyorlar, türlü tasarılar yapıyorlar, dinleniyorlardı. Pencerelerin arkasındaki duvarları inek, göl, küçük, çiftlik evlerini konu alan resimler dolduruyordu. Pencereden bakıldığında kıyıya gemilerin bağlandığı, kömür mavnalarının yanaştığı, yüklendiği, sonra da denize açıldığı rıhtıma doğru uzanan kasaba kuş bakışı görülebiliyordu. Subaylar ortadaki alandan kıvrılarak deniz kıyısına ulaşan kasabayı, körfezde demirlemiş yelkenleri sarılı balıkçı teknelerini görebiliyor, kumsalda kurutulan balıkların pencereden odaya dolan kokusunu duyabiliyorlardı.